Ayrım 8 Uzun Yol Bernard Muatesi'ye sayfa 69. Kıç taraftan küçük bir kumula benzeyen olağanüstü bir dalga yükseldi. Çok da dik değildi ama ötekilerden iki misli, belki daha da yüksekti. Henüz kırılmıyordu, bana kalırsa hiç kırılmayacaktı. Hatta kırılmaya da ihtiyacı olmayacaktı. Yere atladım, harita masasını iki kolumla kavrayıp bacaklarımı birbirine dolayarak göğsümü masaya bastırdım. Joshua'nın öne doğru birdenbire hızlanarak fırladığını fark ettim. Sonra tekne biraz bayıldı. Sanki ani bir frenleme olmuştu ve Joshua hoyratça devrildi. Sular kaporta contalarından hışımla zifos halinde fışkırıyordu. Ama buna sebep olan dalganın kırıldığından hala emin değilim. Joshua 4-5 saniyede doğruldu. İlk kırılan dalgaya göre daha uzun sürdü. Sanki muazzam bir güç onu denizde böyle yatık tuttu. Bu sefer de hasar yok. Direklerle gurcatalar dayanmış, yelkenler delinmemiş. Allah'tan kavança önleyicilerde yeterince boşluk vardı ve naylonda elastik. Bize zarar görmemiş görünen şeyler sadece dişleri sıkmak olmasaydı yukarıda müthiş bir patırtı duyardım. Küçük mucizevi rüzgar dümeni bile yerinde duruyor. Joshua hep rüzgarı arkadan aldığına göre hiç orsalamamış, sanki her şey unutulmuş gibi görünüyor. Radar reflektörünün de direk şapkasındaki yerinde sapasağlam durduğunu görüp şaşırıyorum. O da her şeyi unutmuş bile. Şimdi niye iskemlenin üstündeki yerimde kalıp gözlerimi kubbedeki küçük lumbozlara mıhlayarak bütün sahneyi olduğu gibi seyretmediğime pişmanım. Ama o kum yığınının geldiğini gördüğümde Joshua'nın takla atacağını, benim de kaportanın mezarnasında boynumun kırılacağını hissettim. Dipnot, takla, sansir, Fransızca. Kıç tarafın üstten dönerek tepe takla alabora olma hali. Bu Tzu Hang ve Sande Fjord'un başlarına gelmişti. Bir tekne takla attığında şok çok korkutucu olur. Tzu Hang'ın kabini dev bir cop yemişçesine tamamen gitmişti. Joshua Tahiti Alicante esnasında az kalsın bir kere bir fırtınada takla atıyordu. O devirde çok ağırdı. Altı kuvvetinde takla atmak. Biliyorum ki mümkün değil ama buralarda her şey mümkün. Rüzgar akşamüstü daha da düşüyor. Deniz hem sakin hem de güçlü azametini yeniden buldu. Gecenin fazla dert olmadan güzel olacağını hissediyorum. Şafak vaktinden beri, hatta birçok şafaktan beri kesik kesik uyuduğum için gece nöbetinden önce, olası buz nöbete, bir saat ranzaya uzanmalıyım. Güneş batmak üzere ama ben kendimi denizin ve teknenin seyrine dalmaktan alamıyorum. Halbuki daha çok uyumalıyım. Ufak ufak kestirmeler kolay. Daha ciddi bir şekilde de beslenmeliyim. Oysa tütünle kahveyle seve seve yuvarlanıyorum. Yemek diye oradan buradan bir şeyler çöplenerek ayakta duruyorum. Aslında iyi bir uyku ve doğru dürüst bir yemek için zaman ayırmalıyım. Ümit burnunu dönerken bile bir teknede yapacak çok bir şey yok. Horn için bile öyle. Ama büyük bir burnun sularında hissedecek, koklayacak çok şey oluyor. İşte o zaman insan sadece teknenin denizle oynaşmasını, denizin teknenin etrafındaki oyununu görmek için kendini unutuyor, her şeyi unutuyor. Oyuna o an gerekmeyen bütün teferruatları bir tarafa bırakarak unutuyor. Oyunun gerektiğinden fazla derinine gitmemeye dikkat etmek gerekiyor. İşte zor olan da bu ya. Hava ertesi günden itibaren çok güzel oldu. Rüzgar barometre yüksekken karayelle lodos arasında oynuyor. Güneş de batıdan gelen kaba dalgaların yuvarlanan sırtlarını parlatıyor. Sanki denizle dinlenmekten mutlu. Büyük bir iştahla karnımı tıka basa doyurdum. Gecede leş gibi uyudum. Ayrıca gündüz öğlesine aklıma estikçe küçük küçük şekerlemeler yapıyorum. 26 Ekim mevkii sadece 117 mil yaptığımızı gösterdi. Ertesi gün ise ancak 68 mil, onun da bir kısmı akıntı sayesinde. Ama iyi, ikimizin de sükunete ve hafif havaya ihtiyacımız vardı. Rahat rahat yavaş yavaş sekstantın ayağının araldite ile yapıştırılması, aynalarının ayarlanması, ana yelken rayının aşınan beş bağlantısının, mizananın kilinde üçünün değiştirilmesi, trinketle mizananın mandarlarına makarada sürtünme noktalarını değiştirmek için dikiş yapmak gibi ufak tefek tamir işlerini yapıyorum. Trinketle mizananın mandarları tergal, flokla ana yelkeninkiler telden. Halat kavelam denize düştü. Göz açıp kapayıncaya kadar elbiselerimle suya atladım. Tahta sapı ve oymacı kalemi biçimindeki hafif demirine rağmen dibe gitmeye vakit bulamadı. Onu tekneye geri getirmekten hem mutlu hem de gururluyum. Zira başından beri Joshua bir tüy bile kaybetmedi. Bana gelince hiç gereği yokken buzlu suya atlamış oldum. Halbuki yedekte başka bir kavela daha vardı. Ama gerekiyordu işte, bir tüy eksilmeyecek. Joshua bayrak bayrak büyük donanımda, yüksek enlemlerden beri ıslanan bütün kazaklarla pantolonları güneş çarmıhlarda iyi kurutuyor. Tuzun içine işlediği çamaşır hava biraz rutubetlenince yapış yapış oluyor. İyice kuruduktan sonra sertçe silkeleyince tuz kristalleri dökülüyor ve kuru kalıyor ya da aşağı yukarı. Bunu bana Atom'la Marie Therese 2 Durban'da mola verdiklerinde Jean Gou öğretmişti. T-Pol'le deniz suyunda yıkanıp serpintilerin ulaşamayacağı yükseklikte kurutulmaya asılan kusursuz gömlekler giyerdi. Dipnot, çevirenin notu T-Pol, deniz suyu ile temizleyebilen bir çamaşır deterjan markası. Rüzgar kumaşı şaklatarak tuz kristallerini atıyordu. Rüzgar bu ara benim ağır yünlüleri silkebilmek için çok hafif. Ben kendim kuvvetlice silkeliyorum. Arada bir de fırça ile sertçe fırçalıyorum. Netice çok iyi. Uçuşan kristaller gözle görünebiliyor. Yeşil mavi kareli büyük battaniye de sıcak güvertede güneşleniyor. Plymouth'taki gibi hafif ve yumuşamış olarak ranzadaki yerini alacak. Sahiden Joshua hiçbir tüy kaybetmedi. İngiltere'den çıktığı gibi gidiyor. İki aydır denizde daha da hafiflemiş olarak sanki ağır havalar için biçilmiş kaftan. Yelkenler yeni gibi. Goyo kanca kilitlerden birini bile değiştirmedim. Toulon Plymouth'tan sonra 65 günlük gacır gucura rağmen hiçbir yıpranma izi göstermiyorlar. Karina'ya gelince, sakin havalarda rahatlıkla gördüğüm dümen palasının durumuna bakılırsa o da mükemmel. Trinidad'dan sonra temizlediğim kakamozlar yeniden çıkmamış, zehirlide de hiçbir kirlenme yok. Bana gelince, iyidir. Joshua'nın mimarı Jean Knocker, kasarka teknesiyle Plymouth'da bola verdiğinde bana 3 şişe şampanya emanet etmişti. Her birini bir burunda içmem için. İlkini açmak için 30. meridyeni geçmeyi beklemek istedim. Daha 160 mil var. Daha erken gövdeye indirirsem Ümit Burnu görebilir ve kaçmaya fırsat bulamadan bana kızıp parlayabilir. Coğrafi konumu artık 400 mil dümen suyunda kaldı ama bu cenavetin kolu epey uzun. Bana hala gel bakalım bu tarafa yavrucuğum, gel de kıçına köteyi. Biliyor musun, gecen günkü o iki kırılan minyatür dalga sırf eğlencelikti. Yaklaş canımın içi, yaklaş da Ümit Burnu imzalı kırılganların ne olduğunu göstereyim sana. Bu akşam Ümit Burnu'nun geçildiğine aşağı yukarı eminim. Büyük bir balık çorbası kutusunu düdüklüye boşaltıp ağır ateşte ısıtıyorum. Uzun müddet sıcak kalacak. Kıvam vermek için öğleden kalan bir avuç pişmiş pirinçle büyük bir parça tereyağını içine ilave ediyorum. Güneş kıpkırmızı battı, barometrede yüksek, 767 milimetre civa sütunu. Akşamüstü azıcık olan rüzgar da tamamen kaldı. Geceyi tamamen sakin geçirmek için eğlendirmeye geçtim. Hiçbir sürpriz bize dokunmasın diye ıskotalar kontraya, yeke rüzgar altına, yelkenler de en düşük camadanda. Alınacak karar yok, tam bir istirahat. Joshua etraftaki suya konmuş martılarla albatroslar gibi rüzgarın yeniden gelmesini bekliyor. Şimdi gece oldu, ay küçük ama yüksekte ve gece gökyüzünün saflığından apaydınlık. Hiç Sirius yok, hala yok Sirius'lar. Dipnot, Sirius bulutları genellikle pertürbasyonlardan önce oluşur. Genellikle onların yaklaştığını haber verirler. Ellerimde ateş gibi sıcak bir kupa, ufak yudumlarla balık çorbasını içime çekiyorum. Ve de balık çorbası içimde kan ve sıcaklığa dönüşüyor. 4 gündür alamadığım Cape Town radyosunun spikeri, Güney Afrika kıyılarında fırtına olmayacak diye anons ediyor. Biliyordum zaten. Deniz, gökyüzü, albatroslar, olmayan sirüsler, hepsi bunu bana daha önceden haber verdiler. Ama dost bir sesten bunun teyidini almak iyi oluyor. Cape Town radyosunun spikerini seviyorum. Fırtınayı haber vereceği zaman tedirgin olduğu hissediliyor. Haberi 2 kere, bir de bültenin sonunda 3. kez veriyor. Kendini dinlemek için konuşmuyor. Sesiyle kendini oyalamıyor. Sadece denizdekilerle iletişime giriyor ve bizlere verebileceklerinin hepsini verdiği hissedilebiliyor. İnsanlık hizmeti yapıyor yani. Cape'in anons ettiği batılı fırtına Güney Atlantik'te depresyon batıdan doğuya yer değiştirdiği için Güney Afrika'ya yarın gelecek bir fırtına. Fark edilmemiş olsa bile şimdiden itibaren 2 gün rahatım, bana yetişemez. Joshua artık Angil Hasburnu'ndan 430 mil doğuda. Törenleri sevmem ama bu şampanyaya çok istek duyuyorum. Ve bum, tıpa patlıyor. Tatlı tatlı içiyor, küçük yudumlarla şişeyi bitiriyorum. Balık çorbası damarlarımda adeta kaynamaya başladı. Deli gibi mutluyum. Kendimi hem de o kadar mutlu, bütün evrenle o kadar barışık hissediyorum ki, bunca sıvı aldıktan sonra normal bir ihtiyacı karşılamak için coşkulu bir neşeyle güverteye çıkıyorum. Ama orada anlatırsam bana kimsenin inanmayacağı şaşkınlık verici bir sahneye şahit oldum. Peki, öyleyse anlatıyorum. Kıç tarafta bir adam ayakta duruyordu. Evet, tam tamına. Olamayacak kadar mutlu bir hali vardı. Gülerek harfi harfine söylediklerini tekrarlıyorum. Bak bakalım Ümit burnu. Madem ki kolun uzun, kıçını kaşımak çok pratik olur, ne dersin? Oldukça endişe edilecek bir durumda ama onu susturmak için arkaya doğru hamle ettiğimde herif ben görmeden ortadan kayboldu. Boş şişeyi denize attım. Tekrar kabine indim ve tam o zaman güney haçı takım yıldızını iskelede gördüm. Joshua ben farkında olmadan bu sakinlikle yavaş yavaş olduğu yerde dönmüş. Öbürü demin Ümit burnuna arkasını dönerek sövmüş. Neyse, Allah'a şükür önemli değil. Yıldızlar geceleyin yukarıda çok kuvvetli pırıldıyor. Çocukken hindi çiğnide bir ihtiyar balıkçı yıldızların neden parıldadığını, neden çok parıldadıklarında rüzgarın geri geleceğinin habercisi olduklarını anlatmıştı. Ama bunu bu akşam anlatamayacağım. Çok uykum var. İyi uyudum. Rüzgar yıldızların bana söz verdikleri gibi geri geldi. 28 Ekim mevki tespitine göre 24 saatte 188 mil yapmışız. Limit hızla yürüyoruz. Güneş altında parıldayan bu kaba deniz muhteşem. Civadra'nın pulpitinde 1 saate yakın oturup bodoslaması denize yararken Joshua'nın görüntüsünden kendimi alamıyorum. Bir de az kalsın civadrasız kaldığımı düşününce. 188 mil. Akıntıyla bile bu rakama ulaşamazdı. Civadra Joshua'nın erkeklik uzvu. Pirinci öğleden sonra 2'de pişmeye koydum. Açlığıma rağmen teknemin köpükler içinde güneşte koşturmasının hipnoza yakın seyrinden kendimi alamıyorum. Damiye'nin yer küresindeki çizgi yine daha uzadı. Ümit burnu dümen suyunda, geriye Leuven ve Horn kalıyor. Hayır, sadece Leuven kalıyor. Joshua'yı inşa ederkenki gibi her şey birer birer. Bütün tekneyi yapmaya kalksaydım işlerin büyüklüğü beni ezer geçerdi. Önce bütün gücü gerisini düşünmeden Karina'ya vermek gerekiyordu. Gerisi tanrıların yardımıyla arkadan gelirdi. Durmadan dünya turu atmakla az buçuk aynı şey. Zannedersem kimsenin başlangıçtan başarmak imkanı yok. Şimdilik Leuven kalıyor. Bir de bütün inancım. 8. Kısım. Testere dişi rotalar. Joshua 39. paralel üssünde doğu rotasında koşturuyor. Güneyde buzların limitini belirleyen at şimdi yaklaşık 180 mil uzakta. Hava hala güzel. Buralarda da müşkül pesentliğe gerek yok. Ama rüzgar çok düştü. Yer yerde 0 havayla. Bir de hiç sevmediğim doğudan gelen kaba dalga var. Üstelik barometre fazla yüksek. O da antisiklonun güneyden yaklaştığının işareti. Şayet oyunu sırf teknik yönden oynasam, batı rüzgarlarının bölgesinde kalmak için 40. paralele yaklaşırdım. Ama tereddüt ediyorum. Zira sırf teknik yönden hareket etmek, 3 yıl önce Horn'dan çok önceki Joshua'nın kariyeri boyunca yaşadığı neredeyse en büyük fırtınada az kalsın devrilmesine sebep olacak olan hatayla aynı oluyor. Kaba dalgalarla yükselen barometreni anons ettiği bu doğu rüzgarı 2 güne kadar gelmezse, güney ilkbaharı yüzünden doğu rotama belki biraz daha kuzey ilave ederim. Aslında ne yapacağımı bilmiyorum. Denizde her zaman olduğu gibi ufak tefek şeyler belirleyecek ne yapacağımı. Hint Okyanusu'nun ilk fırtınası 30 Ekim'de keşişlemeden geldi. Radyo Natal kıyılarındaki Poyraz'dan bahsediyor. Düşerek batıya dirise edecekmiş. Natal uzak, arkamızda ama oralarda ne olduğunu bilmek iyidir. Burada orsa yapılabilir. Zira rüzgar 8 kuvvete sadece sağanaklarda çıkıyor. Yine de Joshua'yı ana yelken ve mizana ikişer camadanda, 5 metrekare trinketle fırtına yelkeni kontrada, dümende rüzgar altına basılı olarak oyalamaya alıyorum. Bu sadece geniş orsa gitme zorluğu yerine çok daha rahat etmek için değil, hepsinin en vahşisi olan Hint Okyanusu ile yeniden karşılaşırken tedbirli olmak istememden. Rüzgar fazla artmadan gece Poyraz'a dirize etti. Dümeni yaklaşık ortaya getirip trinketi geniş orsaya göre bordaladım. Doğu-güneydoğu istikametine yavaş bir hızla rota tutmak için fırtına flogunu yine kontrada bıraktım. Sürüklenme esnasında meydana gelen su çevrintisi artık bizi korumuyor ama kırılan dalgalar idare eder kalibredeler. Bu da doğu sektörünün fırtınasında normal bir şey. Joshua üstünden aşan iki dalgayı yiyor ama mesele yapmıyor. Rüzgar sonra kuzeye dönüyor. Sonra da sabahleyin 3 kuvvet için karayeli. Deniz fazlasıyla kesik kesik oluyor. Bir ara tekne hem baştan hem kıçtan aynı zamanda deniz alıyor. Çok tuhaf bir duygu ama tehlikeli değil. Dalgalar muazzam derinleşiyor. Üstlerinde oluşan köpükten huniler güney ve güneybatıdan gelen ana dalgaların sırtlarına biniyor. Bu manzara aynen birkaç yıl önce Joshua'nın Horn'u biraz geçince neredeyse hiç rüzgarsız bir havada rastladığına benziyor. Hiç olmazsa yelkenleri bastırmak için biraz rüzgar olmasına seviniyorum. Uzaktan uzağa çok büyük kırılan dalgalar var. Kırılan dalgaların arası ufak ufak açılıyor. Rüzgar üstü tarafta gökyüzü masmavi oluyor. Ufukta hiç bulut izi yok. 5 milimetre düşen barometre çıkmaya başlıyor. Rüzgardan geriye kalan 2 kuvvet şimdi yine karayelden geliyor ama yakında değişir. Bu bölgede hiçbir şey aynı kalmıyor. Ön yelkenleri bile değiştirmeden öbürlerini en düşük camadanda bırakıyorum. Zira aynı zamanda her taraftan gelen ve donanımı sert bir biçimde sarsan bu şıpırtılı denizlerle daha iyi ilerleyemezdik. Esasında Ümit Burnu'ndan önce bu fırtına flow'una 15 dakika bile tahammül edemezdim. Ümit Burnu'ndan beri kendimi daha idareli kullanma eğilimindeyim. Öğleden sonra deniz çok gürültülü olmaya başladı. Termit denen beyaz karıncaların yuvasının gürültüsünü hatırlatıyor bana. İşçi termitlerin etrafını saran asker termitlerin binlercesi ağızlarını şaklatmaya başladığında çıkan sesi. Hindi çiğnideki termitlerin o kadar kuvvetli çeneleri vardır ki koloniciler ormanda doktor bulamayınca onları ameliyat dikişi yerine kullanabiliyorlardı. Burada denizin bütün satı ölü yaprakların çıkardığı sesle ürperiyordu. Her dalga tepesi köpükle kaplı, tehlikeli bir kırılma hiç yok. Hatta bunlara kuzucuk bile denemez. Ve bütün bunlar neredeyse sıfır havada. Böyle bir şey hiç görmedim. Bunun üstüne bir fırtına çıksa herhalde felaket olur. Birkaç saat sonra hiç ses kalmadı. Sadece ikincil kaba dalgalar konvoyuyla kesilen uzun kaba dalgalar var. Nefes bile yok. Yelkenler oldukları yerde dövünüyor ve yoruluyorlar. Hepsinin boşunu alıp bordalamak gerek. Dümeni rüzgar altına basıyorum. Biraz bayıldığında Joshua'ya tekrar yol vereceğim. Hint Okyanusu'nu geçerken tekrar okuduğum Conor O'Brien, eğer yapılan manevra bir işe yaramayacaksa arada bir tam günlük bir dinlenmeyi tavsiye ediyor. Kendisinin bu davranış kuralını fazla oynak tabiatlı olduğundan uygulayamadığını ilave ediyor ama bana uyuyor. Ranzasında insan iyi oluyor. Şimdi adeta hiç sallanmıyor. Rüzgar gelecek. Bu sabah bordanın yakınında gördüğüm gönyeyle biçilmiş, iyi rendelenmiş, tertemiz, hiç yosunsuz küçük bir ahşap latayı düşünüyorum. Görünmeyen bir el tarafından oraya bırakılmış gibiydi. Çevreye uzun uzun göz attım. Yok bir şey. Sadece rüzgarın dümen suyunda kaybolan küçük lata. Yalnız deniz kuşlarının dolaştığı bu yerlerde çok yakın, çok kaçkın bir insanın varlığının işareti bu. Bill King, Nigel, Lois neredeler acaba? Küçük siyah kargo gemisine bıraktığım mesajdan sonra BBC veya Cape Town radyolarından onlar hakkında bir haber alırım diye umuyordum. Hiçbir ima bile yok. Bütün denizle oynaşmak için tek başınasın. Geçmişle tek başına, şimdiyle tek başına, gelecekle tek başına. Belki böylesi daha iyi ama arkadaşlardan haber almayı da isterdim. Lois mutlaka Ümit Burnu'na bir hafta kala Vito Dumas ile Connor O'Brien gibi kıyıya yakın mı yoksa Angilhas Bankı'nın açığından mı geçeyim diye barometrenin keyfini kolluyordur. Plymouth'ta beraber aldığımız tohumları plastik çay tabaklarında çimlendirmiş midir? Çok kolay. Dibinden delinmiş birkaç tabağa bir bez parçası üstüne soya, tere ve buğday tohumları koyup nemlendirmek için biraz su döküyorsun. Birkaç gün içinde filizler boylanıyor, salata olarak ya da haşlanarak yeniyor. Ben Ovo Maltin'i tercih ediyorum. İçinde hem arpa filizi hem de üstelik bir sürü iyi şey var. Bir ay gittikten sonra benim tohum paketlerini denize salladım ben. Nigel bizim filizlendirme denemelerimizi gülümseyerek seyrederdi. Hayatı yok yere zora soktuğumuzu düşünüyordu. Bence haksız da değildi. Nigel nerede acaba? Trimaranıyla nereye kadar gitmiş olabilir? Ya Bill King nerede olabilir? Belki ileride çok uzakta. Şayet Poto Noir'da uzun müddet kısılıp kalmışsa tamamen geride. Belki de tanrılar öyle olmasını istediyse çok yakın da bir yerdedir. Bill King'in yolculuğu manevrasının müthiş basitliği sayesinde mükemmele yakın olan bu Avrasya donanımını ayarlamaya el verirse bizim hepimiz için güzel bir zafer olur. O ve Nigel her hafta kendilerine sponsorluk eden gazeteyle telsiz irtibatında olmalarına rağmen ne BBC'den ne de başka bir yerden onlar hakkında bir şey duymamış olmam çok şaşırtıcı. Acaba rahat etmek için telsiz vericisine, aküleri, gürültü kaynağı jeneratörü, patlayıcı benzin bidonlarını haydi hop hepsi denize deyip başlarından savmışlar mıdır? 8. ayrımın sonu. Sayfa 77.